Ayrım 6 sayfa atmış. Onu bekleyen her kimse çok sinirlenecekti. Belki de kavga edeceklerdi. Bu beyaz metal saatle mavi kadranın, yani küçük nesnenin ne büyük bir gücü, ne masalsı bir etkisi vardı. Ne duvar saatine, ne de kalkış varış saatine bakan, biriyle randevusu olmayan, gün doğumuyla uyanıp havanın kararmasıyla uyuyan, saniye, dakika ve saat kavramını yitirmiş olan bu adam birden dehşet içinde bu nesneye baktı. Onun kaderini belirleyen, hayatına yön veren bu uğursuz, şeytani ve korkunç nesne en azılı düşmanıydı. Hiçbir şey yapmıyordu. Geceleri ve polislere meydan okumuş, insanlarla karşı karşıya kalmış. Açlık, susuzluk, hastalık, ağrı, acıyla mücadele etmiş bu adam. Bu güçlü düşman karşısında ne yapacağını bilemiyordu. Boşuna nefes tüketmiş olurdu. Son zamanlarını kazanacaktı. Boşa kürek çekmek olacaktı. Zaman aynı kadran içinde kaçınılmaz ilerleyişini sürdürecekti. Bağırıp çağırsa da onu dinlemeyecekti kadın. Soğukkanlıydı, karşı konulamazdı. Adam anlamıyordu. Bu yüzden de zamanı daha acımasız, başka ne olabileceğini düşünmek bile korkutuyordu onu. Hayatı kadının kolundaki saate bağlı olsa da bununla yüzleşmeye karar verdi. Ne de olsa kalbi o saate bağlı değildi. Sokamadığı, saçlarının altında parıldıyordu. Her anın tadını çıkartmak lazımdı. Geri kalan zaman, saatin müsaade ettiği kadarıyla doludur. Zaman hızla akıp gidiyordu. Ters yöne doğru gitmeye çalışmamalıydı. Vaktinin azaldığını görüp telaşa kapılmamalıydı. Onu koşturmamalı, ona her şeyi söylemeli ve böylece zamanı iyi kullanmak için her şeyi denemeliydi. Yaşamak, konuşmak ve eyleme geçmek, umudunu yitirmeden var olmak, sadece şu anda o dokunaklı, ne geçmişe ne de geleceğe gevşemek, daha vakit vardı. Gece yarısına kadar zamanı vardı hala. Bir kez daha saatine baktı kadın. Bekleyen artık sıkılmıştı. Sabrı tükenmeye başlamıştı. Bu kadar geciktiği için kavga edecekti. Ondan bir açıklama bekleyecekti. Onu bekleyen adam çok dakik biriydi. Kadın için asla vakit ayıramıyordu. Garda onu almaya gelmesi için bile çok ısrar etmişti. Adam ise bunun bir şeye yaramayacağını, çok vakit alacağını, metroya da taksiye atlayıp eve gitmesini söylemişti. Ama kadın varlığından onu orada görmek istiyordu. Onun için oraya gelmesini istiyordu. Bu şekilde onun kalbinde önemli bir yeri olduğunu hissedecekti. Adam ise vakit kaybetmeden korkuyordu. Her şeyden önemlisi bir beklemekten nefret ediyordu. Trenden iner inmez acele etmesini istemişti ondan. Trenden geç inerse onu beklemeyeceğini biliyordu kadın. Peki onu ne demek isterse? Bu şekilde onu gerçekten sevip sevmediğini öğrenebilirdi. Anlayabilirdi. Beklerse onu seviyor demekti. Ama beklemezse bir sorun var demektir. Bu fikri hoşuna gitmişti kadının. Bu adil deneme olacaktı. Bazı işaretler vardır ve bu işaretlerin ortaya çıkarılıp yorulmasının gerekiyordu. Yaptığı şey çok anlamlıydı. Beklemeden giderse kadın ona sevgisini aldatmaca, ona olan ilgisinin diğer insanların yanında sergilediği bir gösterişten ibaret demekti. Ona bu kadarcık vakit ayıramayacaksa, fedakarlık yapmayacaksa, çok önemli bir delil bulmuşçasına ürperdi. Bu fikir karşısında beraber geçirmeyi planladıkları pek çok akşam olmuştu. Ama birlikte yaptıkları bütün programları iptal ediyordu adam. Beraber geçirmeyi düşündükleri tatiller vardı. Ama adamın o kadar çok işi vardı ki, bankacılıkla düzenlenen bir kokteyle tanışmıştı bu adamı. Yakışıklı, iyi giyinimli, çekici bir adamdı. Genelde kadınların bayıldığı bir tipti. Kadınları güldürür, onlara hayatını anlatır, projelerinden, mesleğinden bahsederdi. Enstitüden sonra okula başlamıştı. Daha sonra da meclise atanmıştı. Kadın ise hala okuldaydı. Meclisin onun ideali, en önemli ve ulaşılmaz hedefiydi. Okuldaki hocalarından, burslardan, stajdan ve sınıflandırmalardan bahseden lerle birlikteydi. Adam ona tavsiyelerinde bulundu. Meclise girebilmesi için bu tavsiyeler giriş sınavlarını kazandıktan sonra her şeyi yeniden başlamıştı. Çünkü yüksek devlet memurlarına, mecliste, teftiş kurullarında ya da mahkemelere girebilmek için meclisteki stajda iyi bir sınıflandırmaya yer alabilmek gerekiyordu. Oraya bir kez daha kabul edildikten sonra hayatta başka bir şeye önem vermez olmuştu. Peki ya sonra diye sordu kadın. Sonrası için daha vakit var. Belki politikaya atılırız. Kendi dönemindeki öğrencilerinden bahsetmişti adam. Onlarla hiç anlaşamazdı çünkü. Bir an önce okulu bitirmek ve aktif olarak hayata atılmak, staj tercihini yapmak istiyordu. Adam kurula başkan olarak daha yeni atandığını söylemişti kadına. Bu bir fırsattı. Bazı siyasetçilere kampanyalarında yardımcı olmuştu. Ülkede bir bölgeye yerleşmeye çalışıyordu. Kendisine eşsiz bir malikane tahsis edilmişti. Kısa süre içinde de partide önemli bir konuma gelecekti. Kim bilir bir gün belki de bakan olacaktı. Tanıştıkları akşamı hatırladı kadın. Bakanlıktan birlikte çıkmışlardı ve o akşam yemeğini götürmüştü adam. Çok güzel bir restorana gitmişlerdi. Kadın ıstakoz çorbası ile orkinoz almıştı. Adam ise karaciğer ezmesiyle az pişmiş biftek istemişti. Şaraplarla bir göz atmıştı. Biraz tereddüt etmişti. Mükemmel bir Bodorax şarabı vardı. Nihayet Burgonya şarabına karar kıldı. Bir parça sığır etiyle çok iyi giderdi. Kibar, hoş, sevimli bir adamdı. Muhabbeti de çok hoştu. İnsanın canı hiç sıkılmıyordu. Farklı şeylerden bahsediyor ve ilginç sorular sormayı biliyordu. Artık kalkmak isterken bile bir kahve daha alır mısınız diye soruyordu önce. Onun hareketini izlemeyi, yemek yiyişini seyretmeyi, tadından bakmaktan önce şarabı kadehte döndürüşünü ve yudumlayışını ve şef garsona başıyla belli belirsiz işaret edişini seviyordu. Dış görünümünü beğeniyordu. Her zaman çok çalıştığı için miyop olan gözleri, hiç kullanmadığı pürüzsüz kibar elleri, yürüyüşündeki asaleti, kıyafetlerinin kusursuz kesimini beğeniyordu. Onu evine kadar bırakmıştı. Biriyle beraber olup olmadığını da sormuştu. Hayır diye cevap vermiş, ona sarılmıştı kadın. Birkaç gün sonra tekrar buluşmuşlar, geceyi beraber geçirmişlerdi. Sonra adam ona evli olduğunu söyledi. Kadın onu bir daha görmek istemediğini söyledi. Adam çok aradı kadına ama hiç cevap vermedi. Aylarca hiç görüşmediler. Sonra bir gün adam aradı. Karısından boşandığını, onu tekrar görmek istediğini söyledi. İyi anlaşıyorlardı. Beraber olmak, birlikte anılmak istiyorlardı. Birbirlerini keşfediyor, daha da yakınlaşıyorlardı. Kadın bunu gerçek bir ilişki olduğuna inandı. Adam ona güven veriyor, onu değerlendiriyor ama kadın sık sık karmaşık hikayelere saklanıp kalıyordu ve bundan hoşlanmıyordu adam. Kadın kendini güvende hissetmek istiyordu. Adamın ondan yanında kalmasını, istemesini bekliyordu. Hafta sonları onunla çıkmak istiyor ama adam işinden dolayı hiç vakit yoktu. Günleri doluydu. Kahvaltı zamanında, akşam yemeğinde yapılacak işleri vardı. Bakanlıktaki işleri sayesinde ileride yerleşmeyi düşündüğü bölgelere gidiyor. Sonraki seçimler için oy toplamasına gidip geldiği bu şehirler arasında mekik dokuyordu. Pazar günlerini bile işlerine ayırıyordu. İşini bir an olsun bırakmıyordu. Birkaç ay sonra işleri karışmaya başladı adamın. Hiç vakti olmuyordu. Bir an bile işten ayrılamıyordu. Hiç ara vermiyordu. Tatillerden nefret ettiğini, boş geçen günlerin bir şeye yaramadığını, tatillerde ne yapacağını, nereye gideceğini şaşırdığını söylüyordu adam. Canı sıkılıyordu. Aslında boş kalacağını, kendiyle baş başa kalmaktan korkuyordu. Kendiyle başkalarını ve dağınık halde gelen zaman yüzleşmesinden korkuyordu. Kendini insanların arasında bulmak, daima aktif olmak için hafta içinde akşamları davetler ve yemekler görüşmelerde doluydu. Az uyuyordu. Taşınmıştı ama dairesi boş duruyordu. Buzdolabı açıktı. Durumunun farkında değildi. Ona gelen mektuplar mühürlenmişti. Bu kadını seviyordu. Onun için ayrılmamış mıydı karısından? Ama güç sahibi olmak kadar seviyor muydu onu? Yabancı bir devlet bakanı adına bakanlıkta verilen o resepsiyonun olduğu akşam geldiğini kadının aklına. Adam hep birileriyle, topluluktan gelen önemli şahsi, siyasi bakanlar ve ileride bakan olacak kişilerle konuşuyordu. Kadına arada bir de olsa dönüp bakmıyordu. O gece eve döndükten sonra politika hayatına devam etmek, bir kariyere sahip olmak, hatta stajından başarılı olmak, iyi bir not almak istiyorsa diğer insanların arasına karışması gerektiğini anlattı kadına. Daha zarif görünmesi gerekiyordu. Nazik, yani kendini sevdirecek kadar nazik olmalıydı. İnsanların iki yüzlü olmak zorunda kaldığı küçük bir şehirden geliyordu kadın. Bu durumda kelimenin iki anlamı da katlanamıyordu. Tavırlar ve sahte, yüksek sosyete yaşamı. O ise açık gözlü, doğru, yalan söylemeyen bir insandı. Verilen söze, dakikliğe aldırmaksızın saygı duyardı. İşte o gece öyle hissetmediği halde sevimli görünmeyi becerememişti. Her şeyi kestirip atıyordu. Hatta bazen hiç hoşlanmıyordu bu durumdan ve her şeye olumsuz yaklaşıyordu. Adam onu bu ortamda dahil ediyor, ona incelik veriyor, başkentten gelenleri öğretiyordu. Onu uygarlaştırıyordu. Onun kollarında olmaktan gurur duyuyordu kadın. Toplum içinde uygarlaşıyor, durumu gittikçe düzeliyordu. Gerektiğinde gülümsemesini, konuşmasını ve susmasını öğreniyordu. Bu ilişki sayesinde kendini daha önemli hissediyordu. Adamın çok az dayandığı vardı güç alabileceği. Az arkadaşı vardı. Okuldaki arkadaşlarından bazılarına ulaşabilirdi aslında. Ama onlarla da dostluk kuramamıştı. Finaller için rakip olarak görüyordu onları. Bu durum ilişkilere zarar veriyordu. Birbirlerine sevecen davranıyorlar, tavsiyelerde bulunuyorlar, anlaşıyorlardı. Ama diğer insanlar arasında yalnızlardı. En iyi olabilmek amaçlarına ulaşmak için etrafındaki insanları kendi çıkarları doğrultusunda yönetebilmek gerekiyordu. Bu açıdan arkadaşlık, yakınlık hiç tavsiye edilmiyordu. Hatta zararlı görünüyordu. Eşi dostu 3 kuruşu parasıyla kıt kanaat geçiniyordu. Onlara karşı büyük bir güvensizlik duyuyordu. Bazen onlarla akşam yemeği yer, sonra halklarının kötü konuşurdu. Çünkü onları sevmezdi. Aslında hiç dostu yoktu. Kendisinin de söylediği gibi yalnızca işe yarayacak türden ilişkiler kuruyordu. Bu adamı tanıdığı günden beri bu anlamda çok gelişmişti. Yeni yaşam tarzını beğenmeyen eski arkadaşlarıyla pek görüşmüyordu. Onlarla da pek aramıyordu artık. Kadın hep yalnız yaşamıştı. Yalnızlıktan korksa da bunun şu anda onun için daha iyi olduğunu düşünüyordu. Her şeyin bir gün değişeceğine inanmak istiyordu. Pek çok faaliyet, özel akşamlar, siyasi gösteriler düzenlenirken hayat akıp geçiyor ve hiçbir şey değişmiyor aslında. Ya da gerçekten gelişmiyordu bir şey. Bir fırtınanın yarışın ortasındaydılar ve şimdilik bu durumdan memnunlardı. Haklıydılar üstelik. Belki de her şeye rağmen hayatı fazla bekletmemek gerekiyordu. İşinize devam etmek için kuzeye mi döneceksiniz diye sordu peronda yanında duran adam. Hayır, ben staj yapıyordum. Artık stajım bitti. Staj işiniz için miydi? Valilikte staj yapıyordum. Kadına biraz daha cesaret geldi. Ona söylemeliydi artık. Benim görevim, tereddüt etti. Görevimin göçmen meselesiyle ilgiliydi. İşte o yüzden orada kilisedeydim. Uzun bir sessizlik oldu. Kadın korku dolu bu sessizlikten, anlıyorum dedi ağır bir sesle. Siz de oradaydınız, öyle mi? Evet, oradaydım. O yüzden mi korkmuyordunuz? Kesinlikle. Şimdi hatırlıyor musunuz o zamanı? Hatırlıyorum. Yanımda biri daha vardı. Bana benzeyen biri. Kimdi o? Ağabeyimdi. Sizce ona ne oldu? Ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey bilmiyorum. Bize okulda pek çok şey öğrettiler. Özellikle de düşünmemeyi. O zaman neden şimdi bana yardım ediyorsunuz? Bilmiyorum. Yakalanacaksınız dedim kendi kendime. Bunun olmasını istemedim. Neden? Bilmiyorum. Valizimi taşımama yardım etmiştiniz. Ve telefon tekrar çalmaya başladı. Açmadan saate baktı kadın. Hala peronda onu beklediğini anladı. Artık gitmeliydi. Hala bekliyordu. Gitmemişti. Demek ki seviyordu onu. Artık gitmeliydi. Yabancıya elveda demenin zamanı gelmişti. Polisler gidene kadar burada bekleyin. Benim gitmem lazım. İyi şanslar. Kadın duraksadı. Adamın adını bilmiyordu hala. Adını söylemek istemedi adam. Ne işe yarardı ki adı? İnsanların adları sadece sınıflandırma yapmaya, hesaplamaya, karşılaştırmamak için kim olduğunu belirtmeye, kendilerini diğerlerinden ayırmaya, tanımlamaya yarardı. Kadının adını da öğrenmek istiyordu. Onu bir ad altında tanımlamak, sınıflaştırmak istemiyordu. Tekrar saatine baktı. Zaten bir süredir sürekli yaptığı şey buydu. Saat hep aynıydı. Neredeyse hiç değişmiyordu. Kendisini bekleyen adama kavuşmak için can atıyordu. Sabırsız ve gergindi. 10-15 gün boyunca adama kadının aklından çıkmamıştı. Hayatı boyunca onun yanında kalmak istiyordu. Beraber iyi bir çift, iyi bir ekip oluyorlardı. Ona evlilik teklifinde bulunmasını istiyordu. Onun kollarında olmak istiyordu. Onun sıcaklığını duymaya ihtiyacı vardı. Onu dinlemek, onunla konuşmak istiyordu. Onun hareketlerini, yemek yemesini izlemeyi seviyordu kadın. Sabah onun kollarında uyanmak istiyordu. Onu göründüğünde kafasındaki düşünceler daha da netleşecekti. Bunlar zamanın bir çağrısı değildi. Zaman, saatler hep aynıydı. Bu kalbinden gelen bir çağrıydı. Trenden inmeden önce onun için makyajını tazelemiş, topuzunu düzeltmiş, saçlarının toplu halini beğenmiyordu adam. Onun hediye ettiği topuklu ayakkabıları ve çok sevdiği beyaz keten elbisesini giymişti. Hayır, bu yabancının adını öğrenmek istemiyordu. Hava kararmıştı. Şehrin kıvrımlı yollarında alacakaranlıkta sis çökmüştü. Ne yönden geldiği belli olmayan hafif bir rüzgar esmeye başlıyordu. Işık süzmelerinin yalayıp geçiyordu. Yer gri ve pembe renkti. Kısa bir süreliğine düşüncelerini rahat bıraktı. Geçmişe, özlemlerine, coşku veren duygulara daldı. Sağa sola gitmesine engel olan tel örgüleri gördüğü etrafında. Orayı düşündü. Etrafı tellerle çevrili, girişi kapalı. Yine orada, yani yaşadığı uzaklarda deniz, kuzey sarplarının kumları, kumların sarısı ve sıra sıra evleri, ufka bakınca da rüzgarın dalgalandırdığı tarlaları, özgürlüğe yelken açan gemileri gördüğü bu merkezde yine hapsolmuştu. Burası sığınılan insanlar için bütün ufuklardan daha engindir. Bütün gün yaptıkları tek şey polislerin, gümrük memurlarının, jandarmaların önünden kampa doğru geçmektir. Çünkü bu insanlar hep böyle gelip geçer. Yakalanmak, tutuklanmak, bütün gece hatta hayatı boyunca orada kalmak korkusuyla tıpkı bir hayalet gibi bu kapalı alana gider, gelir, geri döner, tekrar gelip geçerdi. En başta dönmek, bu göçebe hayatın daha uzun süre yaşamak, hiçbir yere varamamak, pahasına olsa da bir yerlere doğru giderdi. Çünkü sahibine ulaşamamış mektuplar gibi bedeni de orada olsa da ruhu çok uzaklardaydı. Uzun süre yolculuğunun sonunda varışını hatırladı. Kapının önünde ağabeyi duruyordu. Çamaşırları kuruyana kadar denizi seyretti. Denize doğru gelmişti. Gözlerine inanamıyordu. Ağabeyinin çoktan gitmiş olduğunu bile biliyordu. Tek bir kelime bile etmeden onun kollarını atladı. Bakışlarını kendine anlattığı yere kelimelerin kifayetsiz kalıyordu. Denizin önünde bir sigara içtiler beraber. Sonra kampı, hangarı buldu. Hangar çamaşır suyu kokuyordu. İnsanlar oraya vardığında ya da başka yerlere gitmek için oradan ayrılırken ortalığın temizliği düzenli tutmak için her yeri silip süpürülmesi, mikroplardan arındırması gerekiyordu. Her zaman kusursuz, başka yerlerden taşınan hastalıklardan, salgınlardan uzak ama sürekli gürültü, patırtı içinde birbirine karışan seslerin ve beton zeminin altında adımların gümlemelerinin duyulduğu bir yerdi. Ertesi gün ikisi de oradan ayrılmaya karar verdi. Sonu belli olmayan bir yolculuğa çıkacakken yalnız değillerdi. Kaçabilmek için kilometrelerce koşmuş olan ve pantolonlu, hepsi de koyu renkli kazaklı başka insanlarla birliktelerdi. Diğerlerinin geçtiği yolları kullanmışlardı. Onlar da o küçük köprüden geçmişlerdi. Tıpkı diğerleri gibi otoyola varana kadar tarlalarla yolları kesilmişti. Güvenlik için çekilmiş tel örgülerin üzerinden atlamışlardı. Zifiri karanlıkta yürüyerek sokak lambalarının altında aydınlanmış asfaltlara düşen gölgelerini izlemişlerdi. Yoldaki sürücüler yanlarından hızla geçen araçlar gibi bu ışıkların altından geçip giden insanların görünüşüne şaşırmışlardı. Diğer tarafa geçmelerini sağlayacak ufak bir açıklık, bir boşluk bulabilmek için dikenli tel örgüyü takip ederek ilerlemişlerdi tarlalarda. Ama etrafı gözetleyen projektörler hiç durmadan ovanın üzerinde geziniyordu. Büyük bir inat ve sabırla rayları takip ettiler. Peron boyu uzanan tel örgüler parmaklıkların yükleme rampalarının ana kapılarını geçtiler. Ellerinde malzeme vardı. Tel örgüyü kestiler ve merkezde verilen örtüler sayesinde dikenli teli etkisiz hale getirdiler. Yükleme peronuna kadar birlikte geldiler. Oradan bir grup insanla karşılaştılar. Onlar da perona gidebilmeyi başarmışlardı. Sonra polisin dikkatini çekmek için bağırıp çağıran ve el kol hareketi yapan insanlar beliriverdi. Birden karanlığın içinde hemen gelip onları tutukladılar. Bu insanlar polise direnemedi bile. Çünkü polise karşı bir şaşırtma hareketiydi bu. Diğerleri ortadan kaybolup peronda bir yere saklandılar. Büyük viraja yaklaşırken tren yavaşlıyordu. Bu trenleri atlayacak, sonra da vagonlarda saklanacaklardı. Kalkış anında vagona tutunabilmek için abiyle birlikte peronda betonla dingil arasında sessizce saklanıyorlardı. Ama o gece kertenkeleler vardı. Bu havai hatları dikkat etmek gerekiyordu. Tek başına olsa da bunu göze alırdı. Sayfa 71, ayrım 6 sonu.